Ayrım 31, Nemesis Joe Nesbo, sayfa 429. 40. Bölüm, Bonnie Tyler. İç karartıcı, kısa ve genel olarak gereksiz bir gündü. Şehrin üstünden geçen kurşuni yağmur bulutları tek bir damla bile bırakmıyordu. Ve arada sırada esen sert rüzgarlar, Elmer'in meyve ve tütün dükkanının önündeki standta duran gazeteleri dalgalandırıyordu. Gazete manşetleri insanların teröre karşı yürütülen sözde savaştan artık bıkmaya başladıklarını gösteriyordu. Bu savaş artık iç bulandırıcı bir şekilde seçim propagandası gibi gelmeye başlamıştı. Ayrıca asıl suçlunun yerini kimse bilmediğinden ivme kaybetmişti. O adamın ölmüş olduğunu düşünenler bile vardı. Dolayısıyla gazeteler realite TV yıldızlarına, Norveçler hakkında iyi şeyler söyleyen az çok ünlü yabancılara ve kraliyet ailesinin tatil planlarına daha çok yer vermeye başlamıştı giderek. Monotonluğu kıran tek drama konteyner terminalindeki vurulma olayıydı. Aranan bir katil ve uyuşturucu satıcısı bir polise silah çekmiş ve ateş edemeden öldürülmüştü. Narkotik masası şefi öldürülen adamın dairesinde büyük miktarda eroin ele geçirildiğini söylemişti. Cinayet masası şefi ise 30 yaşındaki adamın işlediği öne sürülen cinayetin hala soruşturulduğunu ifade etmişti. Ancak gazetenin baş yazısında yabancı uyruklu olmayan adamın aleyhinde ikna edici kanıtlar bulunduğu belirtiliyordu. Ve o adamı vuran polis bir yıldan fazla zaman önce benzer bir vakada neo-Nazi Sverre Olsen'i evinde vurup öldüren polisti tuhaf bir şekilde. Gazetedeki yazıda bu polisin bağımsız polis otoritelerinin soruşturması tamamlanana dek açığa alındığı söyleniyor ve bunun Sverre Olson vakasına özgü olmadığını, böyle durumlarda uygulanan rutin prosedür olduğunu söyleyen emniyet müdüründen alıntı yapılıyordu. Tryvann'daki bir yazlıkta çıkan yangına da küçük bir paragrafta yer verilmişti. Çünkü yanıp kül olan evin civarında boş bir benzin tenekesi bulunmuştu ve dolayısıyla polis kundakçılık olasılığını göz ardı edemiyordu. Gazetede yazılı olmayan şey ise muhabirlerin Birger Gunneru'da aynı gece içinde hem oğlunu hem de yazlığını kaybetmenin nasıl bir şey olduğunu sorma çabalarıydı. Hava erkenden karardı, saat 3'te sokak lambaları yakıldı. Harry acı evine girdiğinde ekranda Grandson soygununun donmuş bir görüntüsü titreşiyordu. ''Bir şey bulabildin mi?'' diye sordu. İnfazcıyı boylu boyunca sergileyen görüntüyü başıyla göstererek. Beate başını hayır anlamında salladı. ''Bekliyoruz.'' ''Tekrar harekete geçmesini mi?'' ''Şu an yeni bir soygun planlıyor. Tahminimce önümüzdeki hafta harekete geçer.'' ''Emin gibisin.'' Kadın omuz silkli. ''Tecrübe.'' ''Seninki mi?'' Beate gülümsedi ama yanıt vermedi. Harry oturdu. ''Telefonda söylediğim şeyi yapmamam canını sıkmamıştır umarım.'' Kadın kaşlarını çattı. ''Ne demek istiyorsun?'' ''Adamın dairesini bugün arayacağımı söylemiştim ya.'' Harry kadını inceledi. Beate gerçekten çok şaşırmış gibiydi. Harry gizli serviste çalışmıyordu sonuçta. Konuşacakken vazgeçti. Konuşan Beate oldu. ''Sana bir şey sormam gerek Harry.'' ''Sor. Raskol'la babamı biliyor muydun?'' ''Ne olmuş ki onlara?'' ''Raskol'un o sırada bankada olduğunu, babamı vurduğunu.'' Harry gözlerini indirdi, ellerini inceledi. ''Hayır'' dedi, ''bilmiyordum.'' ''Ama tahmin ediyordun.'' Harry başını kaldırıp Beate ile göz göze geldi. ''Bir ihtimal olarak aklıma gelmişti, o kadar.''
''Neden aklına gelmişti?''
''Kefaret.''
''Kefaret?''
Harry derin bir soluk aldı. ''Bazen bir suç öyle korkunçtur ki insanın görüşünü bulandırır, içsel veya dışsal olarak.''
''Ne demek istiyorsun?''
''Herkesin kefarete ihtiyacı vardır Beate, senin de, Tanrı biliyor ya, benim de, Raskol'un da. Yıkanmak gibi temel bir ihtiyaçtır bu. Uyumla tamamen gerekli bir içsel dengeyle ilgilidir, ahlak dediğimiz dengeyle.'' Harry Beate'nin benzinin solduğunu gördü, sonra da kızardığını, kadın ağzını açtı. ''Raskol'un neden teslim olduğunu kimse bilmiyor,'' dedi Harry. ''Ama eminim ki sebep kefaretti. Serbestçe dolaşabilme özgürlüğünden başka özgürlük tanımayan bir insanın kendine verebileceği en büyük ceza hapsolmaktır. Cinayet işlemek para çalmaya benzemez. Diyelim ki Raskol dengesini yitirmesine yol açan bir suç işledi. Bu yüzden de gizlice kefaret ödemeye karar verdi. Kendisi ve Tanrısı için. Tanrısı varsa tabii. Beyate sonunda kekeleyerek konuştu. O ahlaklı bir katil mi yani? Harry bekledi ama Beyate daha fazla konuşmadı. Ahlaklı insan kendi ahlak anlayışının sonuçlarını kabullenir dedi Harry usulca. Başkalarınınkini değil. Peki ya şimdi bunu taksam dedi Beyate acı acı önündeki çekmeceyi açıp içinden bir omuz askılı tabanca kılıfı çıkartarak. Ziyaretçi odalarından birinde Raskol'u vursam sonra da bana saldırdığını ve kendimi korumak için ateş ettiğimi söylesem. Babamın katilini sıçanmış gibi vurup intikam alsam bu yeterince ahlaklı olur mu? Tabanca kılıfını masanın üstüne pat diye koydu. Harry koltuğunda geriye yaslanıp gözlerini kapadı ve kadının soluklarının yavaşladığını duyana dek açmadı. Mesele senin ahlak anlayışının ne olduğu Beyate. Tabancanın neden yanında olduğunu bilmiyorum ve istediğini yapabilirsin. Seni durduracak değilim. Ayağa kalktı. Babanı gururlandır Beyate. Kapı kolunu tutunca Beyate'nin ağladığını duydu. Geriye döndü. ''Anlamıyorsun'' dedi kadın hüngür hüngür ağlayarak. ''Yapabilirim sanmıştım. Görülecek bir hesabım var diye düşünmüştüm.'' Harry kımıldamadan durdu. Sonra kadının yanına bir koltuk itip oturdu ve elini onun yanağına koydu. Beyate konuşurken sıcak gözyaşları Harry'nin sert elinin üstünden aktı. ''Sen polis oldun. Çünkü düzene, dengeye inanıyorsun değil mi? Hesaplaşmaya, adalete filan.'' Diyelim ki bir gün eline hep hayalini kurduğun şey hesaplaşma fırsatı geçiyor. Ama aslında bunu istemediğini fark ediyorsun. Burnunu çekti. Annem demişti ki insanın bir arzusunu tatmin edememesinden daha kötü tek bir şey vardır. Arzusuz olmak, nefret. Diğer her şeyini kaybettiğinde elinde kalan tek şeydir. Sonra o da elinden alınır. Kadın tabanca kılıfına elinin tersiyle vurdu. Kılıf duvara boğuk bir sesle çarptı. Harry Sophia sokağında durup da ceket ceplerinde anahtarlarını ararken hava zifiri karanlıktı. O sabah emniyet müdürlüğünde yaptığı ilk işlerden biri Wigdis Albu'nun evinden Krim Teknisk'e gönderilen giysilerini geri almak olmuştu. Ama her şeyden önce Bjarne Möller'in ofisine gitmişti. Cinayet masası şefi artık Harry için neredeyse hiç sorun yok gibi göründüğünü söylemişti. Ama Harry Labben 16 numaraya gizlice girildiği ihbarının yapılıp yapılmayacağını bekleyip görmeleri gerekiyordu. Harry'nin Anna Betsen'in öldürüldüğü gece onun dairesinde olduğunu gizlemesi konusunda ne yapılacağına da o gün karar verilecekti. Harry soruşturma açılırsa emniyet müdürüyle Möller'in infazcıyı ararken inisiyatif kullanmasına izin verdiklerinden, ayrıca Brezilya polisine haber vermeden Brezilya'ya gitmesini onayladıklarından bahsetmek zorunda kalacağı karşılığını vermişti. Bir yerde Möller alaycı bir şekilde gülümseyerek soruşturmaya filan gerek görülmeyeceğinden emin olduğunu düşündüğünü söylemişti. Apartman holü karanlıktı. Harry dairesinin girişine çekilmiş polis bandını indirdi. Kırık pencereye bir sunta parçası yerleştirilmişti. Harry durup oturma odasına göz gezdirdi. Weber her şeyi yerli yerine koyabilmek için aramaya başlamadan önce dairenin fotoğrafını çektiklerini açıklamıştı. Yine de Harry buraya yabancıların dokunduğunu ve baktığını aklından çıkaramıyordu. Mesele saklayacak çok şey olması değildi. Çok eskiden yazılmış tutkulu aşk mektupları, son kullanma tarihi çoktan geçmiş prezervatifler ve içinde Ellen Gielten'in cesedinin fotoğrafları bulunan bir zarf vardı burada. O fotoğrafları evinde tutması sapıklık olarak görülebilirdi. Ayrıca bir porno dergi, bir Bonnie Tyler albümü ve Lynn Ullman'ın bir kitabı vardı. Harry telesekreterin yanıp sönen kırmızı ışığına uzun uzun baktıktan sonra düğmeye bastı. Yabancılaşmış odaya bir oğlan çocuğunun tanıdık sesi yayıldı. ''Selam, biziz. Bugün karar verdiler. Annem ağlıyor. O yüzden benim söylememi istedi.'' Harry kendini hazırlayıp derin bir nefes aldı. ''Yarın geliyoruz.'' Harry nefesini tuttu. Doğru mu duymuştu? ''Yarın geliyoruz mu?'' demişti çocuk.
Biz kazandık, suratlarını görecektin. Annemin dediğine göre herkes bizim kaybetmemizi bekliyormuş. Anne, konuşmak ister misin? Hayır, ağlıyor sadece. Şimdi kutlama yapmak için McDonald's'a gideceğiz. Annem bizi havalimanından alır mısın diye soruyor. Hoşça kal.
Harry Oleg'in nefes seslerini duydu. Sonra arkadan sümkürme sesi ve kahkahalar geldi. Sonra Oleg tekrar daha alçak sesle konuştu.
Bizi alabilirsen harika olur Harry.
Harry koltuğa çöktü. Boğazına bir yumru takılmıştı ve gözlerinden yaşlar akıyordu. 6. Kitap 41. Bölüm S2MN Gökyüzü bulutsuzdu ama rüzgar buz gibiydi ve solgun güneş ortalığı pek ısıtmıyordu. Harry ile Auna ceketlerinin yakalarını kaldırmış, yapraklarını şimdiden dökmüş olan huş ağaçlarının bulunduğu caddede yan yana yürüyorlardı.
''Raquel'le Oleg'in geri geleceklerini söylerken ki mutluluğunu karıma anlattım.'' dedi Auna. ''O da üçünüzün artık birlikte mi yaşayacağını sordu.''
Harry gülümseyerek karşılık verdi. ''Raquel'in evinde yer vardır en azından.'' diye ağız aradı Auna. ''Benimkinde de var.'' dedi Harry. ''Caroline'e selam söyle ve oğla Bauer'dan alıntı yap. Tasasızlık sokağına taşındım ama bu da pek işe yaramadı.'' Güldüler.
''Neyse şu an üstünde çalıştığım vakaya odaklanmış durumdayım tamamen.''
''Vaka evet.'' dedi Auna. ''İstediğini yaptım. Bütün raporları okudum. Tuhaf, gerçekten tuhaf. Dairende uyanıyorsun, hiçbir şey hatırlamıyorsun ve birden kendini Alf Gunnerud'un oyununun içinde buluyorsun.'' Postmortem psikolojik tahlil yapmam güç tabii ama o adam cidden ilginç bir vakaymış. Oldukça zeki ve yaratıcı biriydi şüphesiz. Hatta neredeyse sanatçı ruhlu, planı ustacaydı. Merak ettiğim bazı şeyler var. Sana gönderdiği e-postaları okudum. Senin hafıza kaybı yaşadığından bahsetmiş. Kadının dairesinden sarhoş halde çıktığını görüp de ertesi gün hiçbir şey hatırlamayacağını mı düşündü acaba?
Bir insan taksiye bile yardım almadan binemeyecek kadar sarhoşsa ertesi gün hafıza kaybı yaşar tabii. Tahminimce o dışarıda sokakta durup beni gözetliyordu. Tıpkı e-postasında Arne Albu'nun yaptığını söylediği gibi. Muhtemelen Anna ile konuşmuştu ve o akşam geleceğimi biliyordu. Evden öyle zil zurna sarhoş çıkmam beklenmedik ama hoş bir sürpriz oldu herhalde.
Sonra da Lasses M'den AS'den aldığı anahtarla dairenin kapısını açtı ve kadını vurdu. Kendi tabancasıyla.
Muhtemelen tabancanın seri numarası törpülenip silinmiş. Konteyner terminalinde Gunnerud'un elinde bulduğumuz tabancanın da numarası silinmişti. Weber törpü izlerinden yola çıkarak iki silahı da aynı kişinin temin etmiş olabileceğini söylüyor. Ortada büyük bir silah kaçakçılığı şebekesi olabilir. Sverre Olsen'ın, Ellen'in katilinin evinde bulduğumuz Glock'ta da aynı törpü izleri varmış.
Katil tabancayı kadının sağ eline yerleştirdi. Oysa kadın solaktı.
Yem atmak için dedi Harry. Benim eninde sonunda en azından kendimi sağlama almak için devreye gireceğimi biliyordu. Diğer polislerin aksine tabancanın yanlış elde olduğunu fark edeceğimi de biliyordu.
Bir de Bayan Albu ile çocukların fotoğrafı vardı.
Anna'nın son sevgilisi Arne Albu'dan şüpheleneyim diye.
Ve katil giderken Anna'nın dizüstü bilgisayarını ve senin akşamleyin düşürdüğün cep telefonunu yanında götürdü.
O da beklenmedik ama hoş bir sürprizdi.
Yani bu adam hapisteyken kendisini aldatan sevgilisini, sevgilisinin birlikte olduğu adamı ve kadının eski sevgilisi olan sarışın polisi cezalandırmak için karmaşık, ayrıntılı bir plan kurdu. Doğaçlama yapmaya da başladı. Lasses M'den AS'den bir kez daha faydalanıp senin dairenle bodrumuna girdi. Senin cep telefonunu Anna'nın bilgisayarına bağladı ve ikisini de bodrumda bırakıp izi sürülemez bir sunucu aracılığıyla e-posta gönderecek bir sistem kurdu.
Neredeyse izi sürülemez.
Ah evet, senin şu anonim bilgisayar uzmanı arkadaşın sunucuyu buldu. Ama sana gönderilen e-postaların önceden yazılmış olduğunu ve önceden belirlenmiş tarihlerde depondaki bilgisayardan gönderildiğini bulamadı. Katil bilgisayarı bodruma koymadan önce düzeneğini kurmuştu bile değil mi?
E-postaları okudun mu?
Okudum. Auna başıyla evet dedi. Şimdi geriye bakınca o e-postaların bazı olayları öngörmelerine karşın muğlak oldukları görülüyor. Ama olayların akışına kapılmış birine öyle görünmezlerdi. E-postaları gönderen kişi gelişmeleri sürekli faal bir şekilde takip ediyormuş gibi gelirdi. Ama katilin bu izlenimi uyandırması kolaydı. Çünkü bütün şovu birçok açıdan yönetiyordu.
Arne Albo'nun öldürülmesinin Gunnerud'un işi olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Anahtarcıdaki bir iş arkadaşının dediğine göre cinayetin işlendiği sırada Gunnerud'la o Gamle Major'da bira içiyorlarmış.
Avna ellerini ovuşturdu. Harry bunun sebebinin soğuk rüzgar mı yoksa adamın mantıksal açıdan mümkün olan ve olmayan ihtimallerin çokluğunun tadını çıkarması mı olduğundan emin değildi.
Gunnerud'un Albu'yu öldürmediğini varsayalım dedi psikolog. Seni ona yönlendirirken Albu'nun başına ne gelmesini istiyordu? Albu'nun hüküm giymesini mi? Ama o zaman sen kurtulacaktın. Ve tam tersi, ikinizin de aynı cinayetten hüküm giymeniz imkansızdı.
Doğru dedi Harry, bu durumda Albu'nun hayatındaki en önemli şeyin ne olduğunu sormamız gerekiyor.
Mükemmel dedi Auna, iş hayatındaki hırsını ister istemez törpülemiş üç çocuk babası bir adam. Böyle biri en çok ailesine değer verir herhalde.
Peki Gunnerud benim Arne Albu'nun Anna'yla görüşmeyi sürdürdüğümü öğrenmemi sağlamakla, daha doğrusu öğrenmeme göz yummakla ne elde etti?
Albu'nun karısı çocukları alıp adamı terk etti.
İnsanın ölmesi başına gelebilecek en kötü şey değildir. En kötüsü yaşama sebebini yitirmektir.
İyi bir alıntı. Auna ona bakarak başıyla onay verdi. Kimin sözü?
Unuttum dedi Harry.
Ama sorman gereken bir sonraki soru şu. Gunnerud senden ne istiyordu Harry? Senin hayatını yaşamaya değer kılan nedir?
Anna'nın evine varmışlardı. Harry anahtarı evirip çevirdi uzun süre.
Dedi Auna.
Gunnerud hakkımda bildiği her şeyi Anna'dan öğrendi herhalde. Anna ise benim, işimden başka pek bir şeye sahip olmadığım bir dönemimi biliyordu.
İşin?
Gunnerud hapse girmemi istiyordu ama asıl istediği polislikten atılmamdı. Merdiveni çıkarken konuştular. Weber'li adamları adli tıp incelemesini bitirmişlerdi. Weber sevinçliydi. Karyola başı dahil olmak üzere birçok yerde Gunnerud'un parmak izini bulduklarını söyledi.
''Çok dikkatli değilmiş.'' dedi Weber.
''Buraya öyle çok kez gelmiştir ki, dikkatli olsaydı bile sen onun parmak izini bulurdun.'' dedi Harry. ''Hem asla kendisinden şüphelenilmeyeceğinden emindi.''
''Bu arada Albu'nun öldürülme şekli ilginç.'' dedi Auna.
Harry portrelerle Grimmer lambasının bulunduğu odanın sürme kapısını açarken, ''Baş aşağı gömülmüş, bir sahilde, bir ritüel gibi geldi bana.'' Katil kendisi hakkında bir şeyler söylemeye çalışıyor olabilir. Bunu düşündün mü hiç?
O benim vakam değil.
Sorduğum şey o değildi.
Tamam, belki de katil kurban hakkında bir şeyler söylemek istiyordu.
Ne demek istiyorsun?
Harry Grimmer lambasını açınca üç tablo aydınlandı.
Hukuk okurken rastladığım bir şeyi, 12. yüzyıldaki Gulatin kanununu anımsattı. Bu kanuna göre adi suçlar işlemiş insanların, hainlerin ve katillerin dışındaki herkes kutsal toprağa gömülmeliydi. Bu saydığım kişilerse denizin karayla birleştiği yere gömülmeliydi. Gunnerud Albu'yu öldürmüş olsa bunu kıskançlık yüzünden yapardı. Oysa Albu'nun gömüldüğü yere bakılırsa cinayetin sebebi kıskançlık değildi. Birisi Albu'nun suçlu olduğunu göstermek içindi.
İlginç dedi Auna. Bu resimlere neden tekrar bakmamız gerekiyor ki? Berbatlar.
Onlar da bir şey göremediğine gerçekten emin misin?
Görebiliyorum tabii. Sanattan anlamayan, dramaya fazla düşkün, kasıntı bir genç ressam görüyorum.
Beate Lön diye bir iş arkadaşım var. Bugün gelemedi çünkü Almanya'daki bir polis konferansında maskeli suçluları bilgisayarlı görüntü manipülasyonuyla ve fusiform gyrus'la teşhis etme konusunda bir konuşma yapacak. Onun doğuştan gelme özel bir yeteneği var. Hayatında gördüğü herkesin yüzünü hatırlayabiliyor.
Ağına başıyla onayladı.
Bu olguyu biliyorum.
Ona bu tabloları gösterdiğimde tablolardaki insanları tanıdı.
Ya, Auna tek kaşını kaldırdı. Anlatsana. Harry gösterdi. Soldaki Arne Albu, ortadaki benim, sağdaki ise Alf Gunnerud.
Auna gözlerini kıstı, gözlüğünü düzeltti ve tablolara çeşitli uzaklıklardan bakmayı denedi. İlginç diye mırıldandı, çok ilginç. Ben başların genel hatlarını görüyorum sadece.
Ben sadece senin uzman tanık olarak insanların bu şekilde teşhis edilmelerinin mümkün olup olmadığını söylemeni istemiştim. Mümkünse Gunnerud'la Anna'nın arasında bir bağlantı daha bulmuş oluruz.
Auna elini salladı. Bayan Lön hakkında söylediğin şey doğruysa bir insan yüzünü minimum veriyle tanıyabilir.
Apartmandan çıktıklarında Auna bu Beata Lön denen kişiyle tanışmayı mesleki açıdan istediğini söyledi.
Anladığım kadarıyla Lön bir dedektif.
Hırsızlık masasında, infazcı vakasında onunla birlikte çalıştım.
Ha evet, o iş nasıl gidiyor?
Çok ipucu yok. Bu aralar tekrar harekete geçmesini bekliyorlardı ama bir şey olmadı. Bu tuhaf aslında.
Bokstad Vahyan'da Harry rüzgarın döne döne savurduğu ilk kar tanelerini fark etti.
Ali sokağın karşı tarafından Harry'e gökyüzünü göstererek kış diye seslendi. Kardeşine Urduca bir şeyler söyleyince adam meyve sandıklarını dükkana taşıma işini devraldı hemen. Sonra Ali Harry'nin yanına geldi.
Bitmesi harika değil mi? Gülümsedi.
Evet öyle dedi Harry.
Sonbahar iğrençtir. Sonunda biraz kar yağıyor.
Ah evet, ben vakayı diyorsun sanmıştım.
Depo odasındaki dizüstü bilgisayarı mı? O mesele kapandı mı?
Kimse söylemedi mi? Bilgisayarı oraya koyan adamı buldular.
Aha, karıma bugün karakola gitmesine gerek kalmadığını söylemişler. Sebebi buydu demek. O iş neyle ilgiliydi ki?
Kısacası bir adam beni ağır bir suç işlemişim gibi göstermeye çalışıyordu. Bir gün beni yemeğe davet edersen bütün ayrıntıları anlatırım.
Seni yemeğe davet ettim zaten Harry.
Zamanını söylemedin.
Ali gözlerini devirdi. Gelmek için niye tarihe, zamana filan ihtiyacın var ki Harry? Kapıyı çalarsın, ben de açarım. Bizde her zaman yemek vardır.
Sağ ol Ali, kapıyı sert çalarım duyasınız diye. Harry apartman kapısını açtı.
O adamın kim olduğunu buldunuz mu? Asistan mıymış?
Ne demek istiyorsun?
O gün bodrum kapısının önünde gördüğüm esrarengiz kadını diyorum. Tom muydu neydi, ona söylemiştim.
Harry'nin eli kapı kolunda kala kaldı. Ona tam olarak ne söyledin Ali?
Bodrum'da veya civarında sıra dışı bir şey görüp görmediğimi sordu. Ben de binaya girerken bodrum kapısının yanında arkası dönük halde duran bir hanımı gördüğümü hatırladım. Hatırladım çünkü ona kim olduğunu soracaktım. Ama sonra kilidi açtığını duyunca anahtarı var. Demek ki sorun yok diye düşündüm.
Bu ne zaman oldu ve kadının görünüşü nasıldı?
Ali özür dilercesine ellerini açtı. Meşguldüm ve arkadan gördüm sadece. 3 hafta önce. 5 hafta. Sarışın, esmer, hiçbir fikrim yok.
Ama kadın olduğuna eminsin.
Kadın gibi geldi.
Alf Gunnerud orta boyluydu, dar omuzluydu ve omuzlarına kadar inen siyah saçları vardı. Onu kadın sanmış olabilir misin?
Ali düşündü. Evet olabilirim. Veya belki de bayan Melkersen'in kızı ziyarete gelmişti. Mesela.
İyi günler Ali. Harry üstünü değiştirip kendisini krep yiyip Tetris oynamaya davet etmiş olan Raquel'le Oleg'e gitmeden önce çabucak duş almaya karar verdi. Raquel Moskova'dan güzel bir satranç takımı getirmişti. Takımın taşları oymaydı, tahtası ise sedefliydi. Raquel maalesef Harry'nin Oleg'e aldığı Namco G-Con 45 tabancayı beğenmemiş ve hemen el koymuştu. Oleg'e en az 12 yaşına gelene dek oyuncak tabancayla oynayamayacağını defalarca söylediğini açıklamıştı. Harry ile Oleg durumu hiç itiraz etmeden süklüm püklüm kabullenmişlerdi. Ama Raquel'in Oleg'i Harry'e emanet edip koşmaya gideceğini biliyorlardı. Oleg Harry'e annesinin Namco G-Con 45 tabancayı nereye sakladığını bildiğini fısıldamıştı. Harry duş fıskiyesinden yağan sıcak suyla ısınırken Ali'nin söylediklerini unutmaya çalıştı. Her vakada çözümlenmiş gibi görünse de şüphe uyandırıcı ayrıntılar olurdu hep. Hem Harry doğuştan şüpheciydi. Ama hayatın düzenli ya da anlamlı olabilmesi için insanın bir noktadan sonra inanmayı yeğlemesi şarttı.
Kurulanıp tıraş oldu ve temiz bir gömlek giydi. Kendini aynadan inceleyip sırıttı. Oleg onun dişlerinin sarı olduğunu söyleyince Raquel biraz fazla yüksek bir kahkaha atmıştı. Harry arkasındaki duvara astı. S2MN'nin gönderdiği ilk e-postanın çıktısını aynadan gördü. Yarın onu duvardan indirip yerine kendisinin kız kardeşiyle çekilmiş fotoğrafını asacaktı. Yarın. E-postayı aynadan inceledi. Aynanın karşısında son duruşunda bir eksiklik olduğunu fark etmemiş olması tuhaftı. Kız kardeşiyle çektirdiği fotoğrafın yokluğunu fark etmemesi. İnsan bir şeyi çok sık görünce onu fark etmemeye başlıyordu genellikle. Sebep bu olsa gerekti. İnsan fark etmez oluyordu. Harry e-postayı aynadan inceledi. Sonra taksi çağırıp ayakkabılarını giydi ve bekledi. Saatine baktı. Taksi gelmiş olmalıydı, gitme vakti gelmişti. Ayizeyi tekrar kaldırdığını, bir numarayı tuşladığını fark etti. Auna, e-postaları bir kez daha okumanı istiyorum. Onları yazanın erkek mi yoksa kadın mı olduğu konusunda fikrini söyle.
31. ayrımın sonu, sayfa 445.